Rahim. Fakirlerin daha önce cennete girmesi meselesine gelince. Kulun başına gelen bir şey eğer onu sevinmesine yol açıyorsa bu apaçık bir nimettir. Çünkü bununla onun işlediği kötülüklerin üzeri örtülür ve gösterdiği sabırdan dolayı ödül alır. Öte yandan bu musibetlerde kulun kestiremediği, kavrayamadığı bir hikmet ve bir rahmet olabilir. Bir şeyden hoşlanmadığınız halde o sizin için hayır ve bir şeyden hoşlandığınız halde o sizin için bir şer olabilir diyor Bakara 216'da. Her iki nimette şükrün yanı sıra sabrı da gerektirir. Darlık, sıkıntı ve zarar halinde şükür ve sabrın ne denli önemli oldukları belirgindir. Bolluk nimeti ise kardeşlerim, özellikle Allah'a itaat tavrı üzere sabırlı olmaya ihtiyaç duyar. Allah hepimize yardım etsin. Darlıkta zorlukla sınandık, sabrettik. Bollukla sınandık fakat sabredemedik. Bu yüzden cennete girenlerin büyük kısmı yoksullardan oluşur. Ancak bollukta lezzet ve darlıkta da acı ön planda olduğu için bollukla birlikte şükür, darlıkla birlikte de sabır tavrı önlenmiştir. Allah Azze ve Celle eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak ancak sabredip güzel iş yapanlar böyle değillerdir diyor Hud suresinde. Aslında sıkıntıya, darlığa düçar olan kişi şükretmeye, bollukta olan kişi de sabretmeye daha çok muhtaçtır. Çünkü sıkıntıda olanın sabretmesi ve bollukta olanın da şükretmesi zaten bir gerekliliktir. Bununla birlikte bollukta olanın sabretmesi, kendisi hakkında hoşnutluk uyandıran müstahap bir davranış olabildiği gibi darda olanın da şükretmesi kendisi hakkında müstahap olabilir. Böylece nefsin lezzet aldığı halde de acı duyduğu halde de şükür ve sabır tavrı bir arada olmuş olur. Ama şunu da belirtelim ki bunu gerçekleştirmek insanların büyük çoğunluğuna ağır gelir. Bunu evet, bütün mahlukatı nimet olarak bahşeden Yüce Allah'tır. Bunların nimet olma özellikleri ilk başta insanların büyük çoğunluğu tarafından belirgin olarak fark edilmese de çünkü Allah bilir ama siz bilmezsiniz. İnsanların günahına gelince bunun menşei de insanların nefsidir. Böyle olmakla beraber son tahlilde o da bir nimettir. Başkaları açısından ibret almalarına neden olduğu için bir nimet işlevi görür. Bu sözde de buna işaret edilir. Allah'ım beni başkaları için ibret yapma. Benden kaynaklandığını bana bildirdiğin bir şeyden dolayı da başkalarının benden daha mutlu olmalarını sağlama. Kur'an'da yer alan bir duada da şöyle deniyor. Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu içinde bir fitne aracı kılma diyor Yunus 85'te. Bir ayette de bizi muttakilere önder yap diyor Furkan 74'te. Bizi uyup doğru yolu bulacaklara bizi önder kıl. Bizden dolayı sapacak kimselere değil. El-ala'u kelimesi sözlükte nimetler anlamına gelir. Bu kelime kudret anlamı da içerir. Evet kardeşlerim. Allah uluhiyette tektir. O adalet, izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın bu dört sıfatını selef kuşağı ve onlara tabi olan gruplar vurgular ama sünnet bilgisinde eksik olan Yüce Rabb'in bazı haklarını eksiltmesi kaçınılmaz olur. Allah hepimize yardım etsin kardeşlerim. Şükür ve hamdın gerekliliği. Cebriye'ye yatkın Cehmiye ekolü Allah'ın adaletini de hikmetini de vurgulamadığı gibi uluhiyetin tekliğini de vurgulayamaz. Sadece rububiyetin tekliğini vurgulamaya önem verir. Mu'tezile ise uluhiyetin tekliğini de, adaletini de, izzetini de, hikmetini de ön plana çıkarmaz, vurgulamaz. Eğer bir mutezili Allah açısından bir tür hikmet öngördüğünden söz etse, bu başkasına dönük anlamında bir hikmettir. Ki bu itibarla da hikmet sayılmaz. Çünkü kendisiyle irtibatlı bir şeyden dolayı değil de, başkasına dönük olan bir şeyden dolayı, herhangi bir fiil işleyen kimse akıl sahiplerinin nazarında hikmet sahibi değil, ne yaptığını bilmeyen, zihni karışık kimsedir. Hamd ancak bir nimetten dolayı olabildiğine göre hamdın, şükrün başı da ortaya çıkmış olur. Yani hamd şükrün evvelidir, bir nimetten ve hikmetten dolayı olsa da. Şu halde ameli şükür Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığıdır. Aynı zamanda hikmetini de içeren uluhiyetinin karşılığı bir ibadettir. Böylece saydığımız olguların tümünün şükür kavramının kapsamında olduğu ortaya çıkar. Bu nedenle Kur'an şükür meselesi üzerinde önemli durur. Ama şükrün bir türlü olduğu için hamd olgusunu yalnız başına ön plana çıkardığını görmüyoruz. Şükür demek olan hamd görevinin her hitabın başında tevhid ilkesiyle birlikte vurgulanması bir gelenektir. Örneğin Fatiha suresinde tevhid ilkesiyle birlikte şükür yükümlülüğü de eda edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rükudan kalkınca Rabbimiz ve sana hamdolsun gökler dolusu, dünya dolusu, bundan sonra dilediğin her şey dolusu, övgü ve ululamaya layıksın. Kulun dediğini en çok hak edensin. Hepimiz senin kulunuz. Verdiğini hiç kimse engelleyemez, vermediğini de hiç kimse veremez. Makam sahiplerinin makamları senin katında işlerine yaramaz. Evet, hadisin lafzı budur. Allah hepimize yardım etsin kardeşler. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kul Allah'ın kendi fiillerinin yaratıcısı olduğunu itiraf ettiğinde, şayet bu itirafı Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, onun eksiksiz kelimelerini ikrar etme, ona muhtaç olduğunu kabul etmek anlamında olursa, böylece Allah'ın izzetine ve hikmetine boyun eğerse bu mümin halidir. Ama bu itirafı kaderin arkasına sığınıp onu bağlayıcılığını ve zorlayıcılığını gerekçe olarak ileri sürmek şeklinde olursa bu çok korkunç bir günahtır ve bu şeytanın takipçilerinin tutumudur. Evet kardeşlerim, bu noktada bir suale iki cevap verelim. Bir taife şöyle bir soru ortaya atmış. Hadisten de anlaşıldığı kadarıyla bir mümin için ancak hayır olan şeyler takdir edilir. Fakat onun hakkında kötülüklerin de takdir edildiğini biliyoruz. Bu çelişki nasıl giderilir? Bu sorunun iki cevabı vardır. Birincisi, hadiste kulların işledikleri ameller kastedilmiyor. Bilakis karşısına çıkan nimetler ve başına gelen musibetler kastediliyor. Bu yüzden şayet kendisine bolluk isabet ederse şükreder ve kendisi için hayır olur buyuruluyor. Hadisin lafzının zahiri budur ve bu hususta herhangi bir problem yoktur. İkincisi, diyelim ki hadis kulun amellerini de kapsıyor. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyurduğu gibi bir kimseyi iyilik sevindiriyor, kötülük de üzüyorsa o bir mümindir demiştir. Dolayısıyla bir müminin iyilik yapması takdir edilmişse bu onu sevindiren bir şeydir. Şayet onun için bir kötülük takdir edilmişse bu durumda ya tövbe etmediği için cezayı hak edecek veya tövbe edecek ve bu kötülüğü iyilikle götürecek. Buna karşılık da şükredecek. Tövbe etmezse bazı musibetlerle sınanarak bu kötülüklerin üzeri örtülecek ve o da bunlara karşı sabrettiği için sonuçta kendisi için hayır olacak. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. O da nefsindendir lafzının faydalarına gelince. O halde o da nefsindendir. Nisa 79. ayetinin ifadesinden şu sonuçlar çıkarılabilir. Bu gerçeğin bilincine varan kul hiçbir zaman nefsine güvenmez. Çünkü kötülük ancak ondan gelir. İnsanların kınamalarına ve yermelerine de aldırmaz. Aksine günahlarını gözden geçirir ve onları işlemiş olmaktan pişmanlık duyarak tövbe eder. Nefsinin şerrinden, amellerinin kötülüğünden Allah'a sığınır. Allah'a itaat hususunda kendisinden yardım ve destek ister. Bunun neticesinde hayır elde eder ve şerri, kötülüğü savar. Bu nedenle duaların en faydalısı, en büyüğü, en hikmetlisi Fatiha suresinin içerdiği şu duadır. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapıkların değil. Amin ya Rabbi. Yüce Allah bu kulu bu dosdoğru yola iletince kendisine ibadet etmesi, günahları terk etmesi için ona yardım eder. Dolayısıyla dünyada da ahirette de ona şer isabet etmez. Günah nefsin ayrılmaz bir tutumudur. Bu yüzden nefis her an bir yol göstericiye muhtaçtır. Yeme ve içmekten çok hidayete muhtaçtır. Bunun için sayısız ihtiyaçları da girer. Hidayete her şeyden çok muhtaç olduğu için de her namazda Allah'tan hidayet dilemesi emredilmiştir. Kendi nefsinin ve duayı tekrar etmeleri emredilen diğer insanların ve cinlerin nefislerini ibret gözüyle irdeleyenler, nefsin dünya ve ahirette bedbaht olmasına neden olan cehaletini, zulmünü gözlemleyenler bu duanın değerini bilirler. Bunun neticesinde Yüce Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bu duayı kötülüğü engellemenin ve hayrı oluşturmanın en büyük sebeplerinden biri kıldığını müşahede ederler. Allah hepimize hayır ihsan etsin kardeşlerim. Kötülüklerin en büyüğü Allah'ı inkar etmektir. Kur'an Allah'ın takdiriyle de olsa kötülüklerin nefisten kaynaklandığını açıklar. Kötülüklerin en büyüğü de yaratıcıyı inkar etme, ona ortak koşmaktır. Nefsin ona ortak olmayı veya onun dışında başlı başına bir ilah olmayı dilemesidir. Tarihte bunların ikisi de gerçekleşmiştir. Çünkü gerek Firavun ve gerekse İblis kendilerine ibadet edilmesini istemişler. Firavun ve İblis'in bu tutumu zulüm ve cehaletin doruk noktasına gelmiştir. Geri kalan insanların ve cinlerin nefislerinde bundan kırıntılar vardır. Eğer Allah kula yardım etmez, onu hidayete erdirmezse mutlaka etkinliği ve imkanları çapında Firavun ve İblis'in sergilediği tutumun bir benzeri sergilenecektir. Her nefiste mutlaka Firavun'un nefsindekine benzer duygular vardır. Şu kadarı var ki Firavun belli bir güce sahipti ve bu duyguyu duşa vurdu. Ama diğerleri yeterince güçlü olmadığı için bunu gizlerler. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Çünkü insan kendi nefsini ve diğer insanların nefislerini tanıyıp ibret alırsa, her insanın imkanları ölçüsünde kendisine itaat edilmesini, sevgisinin yüceltilmesini istediğini, nefislerin yükseklik ve liderlik sevgisiyle dolu olduklarını görür. Bu özelliklere ve eğilimlere sahip nefsin, bu arzusuna onay verip uyan kimselere dost, onay vermeyip muhalefet edenlere de düşman olduğunu gözlemler. Bu nefsin hevası, bu nefsin ilahı, hevası ve isteğidir. Allah Azze ve Celle hevasını ilah edineni gördün mü? Sen onu vekil bulacaksın. Bu nefsin nazarında diğer insanlar ve diğer kafir milletlerin krallarının nazarında olduğu gibi yal, yar ve yağ, yat, dost ve düşman olmak üzere iki kısma ayrılır. Hevalarına onay verip uyan kimse kafir de olsa onların dostudur. Hevalarına onay vermeyen de bir muttaki dahi olsa onların düşmanıdır. İşte bu Firavun'un tutumudur. Bunların her biri imkanlar ölçüsünde emirlerine itaat edilmesini ister. Fakat ilahlık iddiasında bulunma ve yaratıcıyı inkar etmek hususunda Firavun'un sahip olduğu imkanları kendisinde bulamaz. Bunlar yaratıcının varlığını kabul edilebilir, kendisinde bulamaz. Bunlar yaratıcının varlığını kabul edebilir. Ama bir kimse onları Allah'a ibadet etmeye çağırsa, bu kendilerine yönelik itaatın terki anlamına geleceği için bu davetçiye düşman kesilir. Tıpkı Firavun'un Musa Aleyhisselam'a düşman kesilmesi gibi. İnsanların büyük kısmı bu kadarını istemeyecek akla ve imana sahiptir. Bunların nefisleri sahip olduğu şeyle ilgili meselelerde bulunur. Bir kimse Allah'a itaat eden bir Müslüman ise günah ve Allah'a isyan niteliğinde dahi olsa arzularına, amaçlarına itaat edilmesini isteyebilir. Kendisine itaat eden ve kendisini seven kimse kendisine karşı çıkıp da Allah'a itaat eden bir kimseden daha sevimli gelir. İşte bu Firavun'un ve Resulleri yalanlayan diğer azgınların tutumudur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bu duygulara sahip olan bir kimse, ister alim olsun, ister şeyh olsun, hiç fark etmez. Evet, bu duygulara sahip kimse, alim ve şeyh olursa, kendisine saygı gösterilmesini ister. Rakibi olan alim ve şeyhe değil. Hatta rakibi olan kimseye kıskançlıktan ve hasetten dolayı kin dahi besler. Tıpkı Yüce Allah Musa'nın davet ettiğinin aynısına davet eden bir elçi gönderdiğinde Yahudilerin yaptığı gibi. Onlara Allah'ın indirdiğine inanın denildiğinde bize indirilene inanırız dediler buyurmuştur. Evet. Allah onlardan haber verirken kardeşlerim, Firavun'la ilgili haberinkine benzer ifadeler kullanır ve kendilerinden intikam alacak birini onlara musallat kılacağını bildiriyor. Evet. Rabbim ahireti özleyen, ona azık hazırlayan samimi kullardan eylesin. Allah kullarını ibadet için yaratmıştır. Evet kardeşlerim. Allah insanları kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Onu ansınlar, ona şükretsinler ve ona kulluk etsinler diye. Sırf kendisine kulluk etmeleri için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş, din yalnız Allah için olsun diye. Evet kardeşlerim, Allah bütün peygamberlere bir olan ilaha ibadet etsinler diye emir vermiş ve göndermiştir. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Sizin dininiz bir, Rabbiniz bir ve Allah Azze ve Celle'ye ibadet edesiniz ve Allah peygamberlerine nelerden sakınacaklarını, neleri yapacaklarını vurguladıktan sonra İşte sizin tümünüzün yasası, sünneti, geleneği birdir demiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bütün peygamberlere milletlerin izledikleri yolun ve dinlerin bir olması ve bunda asla ayrılığa düşmemelerini emretmiştir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz peygamberler topluluğunun dini birdir buyurmuştur. Bu yüzden peygamberler birbirini tasdik ederler. Şeriatlarının farklı olmasına rağmen aralarında ihtilaf etmezler. Emir, alim veya şeyh olarak itaat edilen bir kimse peygamberimize tabi olur. Peygamberin emrettiğini emreder, davet ettiğini de davet eder. Bir kimsenin kendisini peygamberin davet ettiğine benzer bir şeye davet etmesi hoşuna giderse, dinin sırf Allah için olmasından hoşnut olursa, Allah böyle bir şeyi sevdiği için o da Allah'ın sevmiş olduğunu sevmiş olur. Çünkü onun maksadı yalnızca Allah'a ibadet etmektir. Dinin sırf Allah için olmasıdır. Bir kimse de bu saydığımız hususlara davet eden bir rakibinin olmasından hoşnut olmuyorsa, bu kimse ibadet edilen, itaat edilen biri olmanın peşindedir. Firavun ve benzerlerinin tutumundan bir parça onda da mevcuttur. Allah'tan başka kendisine itaat edilmesini isteyenin tavrı firavuni bir tavırdır. Bir kimse de insanların Allah'la beraber kendisine de itaat edilmesini isterse, bu kimse insanların Allah'ın yolunda onu denk bir ilah edinmelerini, Allah'ı sevdikleri gibi onu da sevmelerini istiyordur. Oysa Allah sadece kendisine ibadet edilmesini emretmiş ve dinin sırf kendisi için olmasını, dostluğunun ve düşmanlığının sırf kendisinin rızasına yönelik olmasını, sadece kendisine güvenilip dayanılmasını ve yalnızca kendisinden yardım talep edilmesini istemiştir. Peygamberleri izleyen kişi onların emrettiğini emreder ki din kendisi için değil, yalnız Allah için olsun. Başkası da bunu emrettiğinde bundan dolayı yalnızca sevinir, ona yardımcı olur ve bu davranışından ötürü sevinç duyar. İnsanlara iyilik yaptığı zaman Yüce Rabbinin rızasını gözeterek iyilik yapar. Rabbinin kendisini iyilik eden biri yapmakla kendisine lütufta bulunduğunu bilir. Amelinin Allah için ve Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğini düşünür. Bu gerçek Fatiha suresinde yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İyilik ettiğin bir kimseden bir karşılık ve teşekkür beklemez. Bu iyiliği başa kalkmaz. Çünkü bu şekilde iyilik eden biri olmasını sağlayarak Ulu Allah kendisine minnet ettiğini, büyük lütufta olduğunu bilir. Dolayısıyla kolay olanı kendisine kolaylaştırdığı için asıl kendisinin Allah'a şükretmesi gerektiğini düşünür. Ve de kendisine yararlı olan şeyi kolaylaştırdığı için Allah'a şükreder. İnsanlar için de başa kalkmak için başkasına iyilik eden kimseler vardır. Ya da iyilik yaptığı kimseden itaat etme, saygı gösterme yahut başka bir menfaat sağlamak gibi karşılık bekler. Yaptığı iyiliğini başa kakarak şöyle der: falana şu şu iyiliği yaptım ama bana teşekkür bile etmedi der. Bu tutuma sahip kimse yalnız Allah'a ibadet eden ve yalnız ondan yardım dileyen biri değildir. Allah için ve Allah'ın yardımıyla amel etmemiştir. O bir riyakar gibidir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Yüce Allah yaptığı iyiliği başa kakan ve riyakarlık eden kimselerin verdikleri sadakayı geçersiz kılar. Gelelim kişinin işlediği günahın Allah tarafından yapılması meselesine. Kişinin işlediği günah Allah tarafından işlenmiş olsa da o Allah'ın kendisini yaratırken varoluşunun amacı ve fıtratının dayanağı kıldığı bir şeyi yapmasının cezasıdır. Allah insanı sırf kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. İnsan varoluşunun amacı Allah'a ibadettir. Bir insan yaratılışının amacı olarak öngörülen fıtratının esasını oluşturan ameli işlemediği zaman bundan dolayı cezaya çarptırılır. Diğer bir ifadeyle şeytan işlediği şirki ve diğer günahları ona süslü ve çekici gösterir. Git onlardan, kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Bu ayetlerden de anlaşılıyor ki Allah'a içtenlikle kul olmak deme olan ihlas insanı şeytanın egemenliğinden korur. Nitekim Allah Azze ve Celle işte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandır diyor Yusuf 24'te. Şu halde nefse günahının ilham edilmesi, iyi fiilleri yapmamasının bir cezasıdır. Başlı başına var olan bir şey değil. Dolayısıyla günahı Allah yarattı denemez. Kur'an üzerinde düşünen bir kimse şunu açık bir şekilde görür ki Yüce Allah küfrün ve günahın yaratılmasıyla ilgili olarak zikrettiği şeyleri bu gibi amellerin cezası olarak öngörmüştür. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yüce Allah'ın bazı amelleri daha önce işlenmiş, diğer bazı amellerin karşılığı cezası olarak yarattığını kabul edenler diyorlar ki Allah itaat edenin itaatını yaratır fakat herhangi bir günahı durduk yere yaratmaz. Bilakis günah başka bir şeyin karşılığıdır. Şunu da derler. Kulun yaptığı ilk şeyi günah olarak Allah meydana getirmiş değildir. Bizim vurguladığımız husus ise Allah'ın her şeyin yaratıcı olmasını gerektirir. Ancak kulun işlediği ilk fiil, yaratılışının gayesi olan fiili, kulluğu işlememesinin cezasıdır. Yokluk ise Allah'a izafe edilemez. Dolayısıyla kişinin işlediği günahların ilki olması gerekenin kulluğun olmamasının bir cezası, sonrakilerse daha önce var olanların cezası karşılığı olarak belirginleşir. Olması gerekenin olmayışını sürdürmesinin cezası olarak da belirginleşmesi muhtemeldir. Dolayısıyla kul sırf Allah'a kul olmadığı sürece müşrik olması, şeytanın egemenliği altına girmesi kaçınılmazdır. Günahlar musibetin sebebidir. Başa gelen musibetler olarak işlediği kötülüklerin nefsinden kaynaklanan günahından başka bir sebebi yoktur. Hayır olarak meydana gelen şeylerse sebeplerine hasredilemez. Çünkü hayırlar Allah'ın lütfunun tezahürleridir. Kişinin ameliyle gerçekleşebildikleri gibi başka bir şeyle de gerçekleşebilir. Kişinin bu hayırları elde etmek için işlediği amelleri de Allah'ın bahşettiği nimetlerin kapsamına girer. Allah işlediği ameli oranında karşılık vermez. Bilakis katlayarak verir. O halde sadece Allah'a güvenip dayanmalı, sadece ona dönülmelidir. O mutlak, genel ve eksiksiz şükrü hak eder. Ondan başkası ise Allah'ın kendisinin aracılığıyla gerçekleştirdiği hayır oranında teşekkürü hak eder. Ana babaya teşekkür etmek gibi. Çünkü insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Ama bu bir kimseye Allah'a karşı masiyet işleyerek teşekkür etmeyi ve günah yoluyla itaat etmeyi gerektirmez. Bütün nimetlerden Allah'tan olduğunu bilince kişinin tek güvencesi ve tek dayanağı Allah olur. Sadece ona umut bağlar. Allah'ın başkasının asla hak etmediği şükrü hak ettiğini bilince. Şerrin sebebi ise sırf nefisle sınırlı olduğu için nereden geldiği bilinir. Dolayısıyla bu bilince varan kişi istiğfar eder, Allah'tan yardım ister ve bugüne kadar işlemediği iyi ameller aracılığıyla Allah'a sığınır. Kul Rabbinden başkasına umut bağlamamalı ve günahından başka bir şeyden de korkmamalıdır. Bu söz Allah günah olmadan da azap eder diyen ve günah işlemeseler de Allah'ın kendisini azap edeceğinden endişe eden Cehmiye grubunun düşüncesine aykırıdır. Sana isabet eden bir iyilik Allah'tan, başına gelen bir kötülük de nefsindendir ayetinin içeriği tasdik edilirse Cehmiye'nin bu söyleminin yanlış olduğu anlaşılır. Hiç kimse bu genel hükmün dışında bırakılmamıştır. Allah hepimize yardım etsin. Kötülük nefistendir. Kötülükler nefistendir. Kötülükse pis ve yerilmeyi hak eder. Kötü kadınlar kötü erkekler içindir. Nur 26. ayetinde olduğu gibi kötülük pis olarak nitelendirilmiştir. Pis kelimeler pis kimseler içindendir şeklinde yorumlanmıştır. Bazıları da pis söz ve fiiller pis kimseler içindir demişlerdir. Allah Azze ve Celle Allah temiz bir ağacı örnek verir. Kötü sözün misali kötü bir ağaç gibidir buyurmuştur İbrahim'de. Ancak güzel sözler ona çıkar, salih ameller de ona yükselir demiştir Fatır 10'da. Sözler ve fiiller söyleyenin, fiili işleyenlerin sıfatlarıdır. Şu halde nefis, kötülük ve pislikle nitelendiğine göre ancak layık olduğu bir yerde olabilir. Bir kimse yılan ve akreplerin tıpkı kediler gibi insanlarla birlikte yaşamalarını isterse bu olmayacaktır. Yine yalancı birini şahit yapmak isteyen kimsenin bu davranışı da olumlu değildir. Cahili öğretmen yapma, ahmağı at bakıcısı, seyis yapma isteyen de olumlu bir davranış sergilemez. Şu halde pis nefislerin tertemiz cennete girmeleri de uygun değildir. Bilakis nefiste bir pislik varsa temizlenip arındıktan sonra cennete girmeye elverişli olabilir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler ateşten kurtuldukları zaman köprü üzerinde durdurulurlar buyurmuştur. Bir kimse kötülüğünün kendi nefsinden geldiğini bilince içindeki şerre rağmen eksiksiz mutluluğun beklentisi içine girmez. Bilakis kim bir kötülük işlerse onun karşılığını görür. Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlerse o da onun karşılığını görür. Bu ayetlerin anlamlarını kendi pratik hayatında kavramış olur. Doğal olarak şunu da bilir ki Allah'ın fiilleri adalet ve ihsan kanunu doğrultusunda gerçekleşir. Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün buyurduğu gibi Allah'ın sağ eli doludur buyurulduğunda bunun neticesinde sevap ve azap için hiçbir hikmet öngörmeyen Cehmiye grubunun bu anlayışının bozuk olduğunu fark eder. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Nefisler gökleri ve yeri yaratan bir yaratıcıya yönelik zorunlu bilgiyi içeren bir fıtrat üzerine yaratılmıştır. Nefisler bu fıtratın gereği onun gökleri ve yeri yarattığını ve bunlardan hiçbir şeyi insanların yaratmadığını bilir. Tıpkı Musa'nın Firavun'a söylediği gibi. Alemlerin Rabbi kimdir dedi ki, eğer kesin inanıyorsanız o göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. İkimizin Rabbi kimdir ey Musa dediğinde Rabbimiz her şeye hilkatını veren sonra doğru yolu gösterendir. Allah hepimize hayrı göstersin, şerden uzak kılsın, bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.